Yemekten sonra imamın evinden idare binasına geldik. Yemekte imama önce Selim Dereli'nin, Hüseyin Germiyan'ın, İsfendiyar'ın marifetlerini anlattım. Polatlı'da, Ankara'da nasıl herkesi kazandıklarını, herkeste kendilerine nasıl güven hatta saygı uyandırdıklarını anlattım, çok sevindi. Vasıflı insan çeki taşı gibidir, eğer kullanırsan ağır basar, yoksa dağda taşın bir değeri yoktur. İmamın benzetişi güzeldi, sonra sağlanan kredileri saydım. Önümüzdeki yıl 200 iyi cins ineklik bir inek hanenin işletmeye açılacağını, köy süthanesinin kurulacağını, aynı vasıfta ve kooperatif garantisini de taşıyacak sütlere şimdiden Ankara'da sürüm yeri bulunduğunu anlattım. Böyle garantili süt partisinin de Ankara'ya ilk defa gireceğini söyledim. Bütün bu süt hayvan işlerine şeker şirketinin de ayrıca dayanak ve yardımcı olacağını öğrendi. İşi hiç yadırgamadı, cesaret verdi. Kooperatif dediğiniz şirket hayvancılığı yanında halkı da hayvancılığa teşvik etmeyi, onların da hilesiz mallarını köy süthanesinin satın alması usulünü iyi bulmuşsunuz. Arka tekerlek ön tekerleğin izinden gitmeye mecburdur. Halk şirketin işlerine ayak uydurmak zorunda kalacak, temiz çalışmayı öğrenecektir. İyi düşünmüş, arkanızı da sağlam yere dayamışsınız. Yeni köy projesi işinden o akşam öylece bahsettim. Yalnız yeni cami proje ve resimlerinden getirdiğim bir takımı ona bıraktım. Vedalaştık çıktık. İlk çağlarda şehir kurmak gururu ve heyecanı şehirler fethetmekten üstün sayılırmış. Kurduğu şehirlere ismini veren hükümdar bilirmiş ki kendinden sonra dünya ne kadar değişse adını verdiği şehirle birlikte kendi namı da yüzyıllarca yaşayacaktır. O gece toplantıda bu heyecanın bir zerresini içimde duymadım desem doğru söylememiş olurum. Bir şehir kuracağım ve şehre adımın verileceği için değil, fakat bir küçük köyü ölçüsünde olsa da böyle bir kuruluş işini izleyebildiğim için. Toplantıya Ayhan bir misafiriyle beraber geldi. Köyün ihtiyarlarıyla yeni kooperatiflerin başkan ve idarecileri, hafız ve bizim selamet öncüsü, hulasa köyün liderleri oradaydılar. Toplantı odasında masalar birleştirilmiş, etrafına sandalyeler dizilmişti. Hepimiz yerlerimizi aldık. Toplantıya heybetli bir havanın hakim olduğunu seziyordum. Ayhan doğruca konuya girdi. Ankara tarafından Hasanoğlan'da, Eskişehir civarında Çukurhisar yolunda, Marmara'da ve daha bunlara benzer bazı yerlerde bir takım yeni köylerin yapıldığını ama bunların boş kaldığını, kimsenin oralarda oturmadıklarını görürsünüz. Çünkü buraları orada oturacaklar yapmamışlardır. Yukarıdan bir takım insanlar oralarda birer köy kurulmasını istemişlerdir. Temeller atılırken nutuklar söylemişler, kurbanlar kesmişlerdir. Köylüye de bunlar sizin malınız, 10 bin liralık ev 5 bin liraya, 20 bin liralık ev 10 bin liraya mal olacak, 10 senede 20 senede borcunuzu taksitle ödeyeceksiniz demişlerdir. Ama sonunda 5 bin liraya mal olacak dedikleri ev 20 bin liraya, 10 bin liraya mal olacak dedikleri ev de 40 bin liraya mal olmuştur. Kimse de eski yerini yurdunu bırakıp bunlara geçmemişlerdir. Şimdi bu inşaatın hepsi boş durur. Ayhan'ın dedikleri doğruydu. Ben bu saydıklarının bir kısmını görmüş, hikayelerini dinlemiştim. Ayhan sözüne devam etti. Şimdi burada da bir yeni köy kurulacak ama süs olsun diye değil. Burada Keltepe yeni ve kendi toprağına göçecek. Susuz köy sulu köye, ağaçsız köy yeşil köye, harap köy mamur köye dönecek. Ve bunu siz kendiniz yapacaksınız. Bakın nasıl. İşte bu sözlerden sonra Ayhan duvardaki büyük planın başına geçti. Önce bütün Keklik Pınarı Ovası'nın alacağı yeni şekli nokta nokta gösterdi. Kanallar, göl, orman, baraj, yollar, parseller. Sonra elindeki değneği yeni köyün üzerine koydu. Meydanı, camiyi, köy kooperatif binalarını, yeni köyün beş kolu üzerinde sıralanan bahçeli evleri birer birer anlattı. Sonra çantasını açtı. Caminin idare binalarının üç tip evlerden her birinin plan ve resimlerini gösterdi. Bunları masaya yaydı. Bundan sonra da hayvancılık sitesine, hayvan süt işlerine geçti. Bu işlerin daha sonra Selim Dereli tarafından anlatılacağını söyledi ve sözü yanında oturan misafirimize bıraktı. Arkadaşlar, ben Ankara'dan geldim. İmar vekaletinin mühendisiyim. Bizim vazifemiz şehirlerin, kasabaların, köylerin yapılışıyla uğraşmak. Sonra bu işlerin nasıl yürüdüğünü anlattı, sözü bizim köye getirdi. Biz buraya birkaç defa geldik gittik, sizin arkadaşlarla Ankara'da da çalıştık. Bir örnek köy yapılsın diyoruz bu bozkırda. Bazı imkanlarımız var, malzeme yardımı yapacağız, emeğe katılacaksınız. Kendi evlerinizi kendiniz yapacaksınız. Köy malı olan binalar içinde bazı masraf yardımları yapacağız, ustalar yollayacağız. İşlerin asıl kontrolü sizin yapı kooperatifinizde olacak. Biz size yardımcıyız, hem plan hem malzeme hem de biraz kamu yatırımı bakımından. Bizim de vazifelerimiz zaten bunlar. Ama işin esasını unutmayın. Kendi evini kendin yap. Bizimki de kendi evini kendi yapana yardım. O sırada Ayhan masadan ayrılmış, hafız da sarı çavuşu da alarak büroya geçmişti. Az sonra bunlar iki yanından kucakladıkları bir şeyi dikkatle taşıyarak getirdiler. Masanın ortasına yerleştirdiler. Bu yeni yapılacak köyün büyük maketiydi. Ayhan yerine geçerken bütün gözler bu maketin üstündeydi. Maket göz alıcıydı. Dört yanı birer metre olan bir satı üzerine yeni köy inşa olunmuştu. Köy yeşillikler içindeydi. Beyaz renkli, beyaz minareli bir cami köy meydanına bakıyordu. Köy idaresi, kooperatif binaları, dükkanlar bu meydanın etrafında ayan beyan görünüyordu. Sonra kocaman bir yıldız kollarını beş yana açmıştı. Köyün ana yolları olan bu kolların iki tarafında bahçeler içinde badanalı, kırmızı kiremitli evler yer almıştı. Tam 100 ev. Gerçi bu köyde 100 hane yoktu ama ilerideki genişlemeyi de hesaba katmışlardı. İleride açılacak ailelerin kuracakları evlerin yerlerini köy idaresi gösterecekti. Eski köyde terk edilecek arsalara karşı burada yeni arsalar seçilecek ve bunlar için köylü ayrıca bir şey ödemeyecekti. Tavana asılmış radyum lambalarının keskin ziyaları altında bu renkli maket olduğundan daha güzel görünüyordu. Ondan sonra toplantı hareketli, gürültülü bir akış içinde geçti. Her şey paraya dayanıyordu. O zaman Ayhan hesapları ortaya serdi. Arsalar önceden belirtilecek, gerekirse kuraya başvurulacaktı. Binaların temelleri taş, evlerin duvarları kerpiç, döşeme ve tavanları tahta, damları kiremitli olacaktı. Umumi binaların kat döşemeleri beton ve ahşap, duvarları tuğla yapılacaktı. Fakat imar vekaleti kerpiç için pres makineleri gönderecek ve bu kerpiçler bir nevi pişmemiş fakat tazyikli tuğla halinde olacaktı. Bütün doğramaları imar vekaleti verecek, kapılar ve pencereler birkaç standart ölçü üzerine hazırlanacaktı. Köy camii için kaymakam Polatlı'dan gereken parayı sağlamış. Köy yapı kooperatifine açılan kredi yabancı işçi ücretleriyle gereken malzeme içindi. Vade 15 yıldı, faiz %5. Muhtar pratik bir yol gösterdi. Biz gene bankaya borçlanalım ya, ama pek borca da boğulmayalım. Pancar satışından bundan sonra kilo başına küçük bir şey kesilsin, yapıların borcu için. Süthaneye teslim edilecek sütlerin üstüne de küçük bir köy hissesi konsun, acaba bir şey tutar mı? Çok tutar muhtar, çok tutar. Bu köy inşaatı için sizin borç taksidiniz yılda ortalama 100 bin lira kadar bir şey olacak. Yalnız bu köy hisseleri bu taksiti hemen hemen karşılar. En son İsfendiyar konuştu, Ankara'yı, Ankara'da gördüklerini, konuştuklarını anlattı. Yapı kooperatifinin başkanı oydu, umutlarını nakletti. Biz Ankara'yı bilmezdik komşular, Ankara bize göre kapalı kutuydu. Ankara'dan korkardık ama oradakiler de insan, onlar da halka faydalı olmak istiyorlar. Ellerinde de çok imkanlar var, iş yolu açmakta, kapıyı bulmakta. Bu da delilsiz olmaz. Mesela şu kooperatif deyip kurmasaydık, tek başımıza varsaydık, kim bize kasasının kapısını açıp buyur ağa al derdi. Zamana uyacağız ve birbirimize dayanacağız. Artık mesele bu. O gece toplanan köylüler yeni köyün yapılması ve Keltepe'nin oraya göçürülmesi işine karar verdiler. Ama bu karar yetmezdi. İsfendiyar'ın cuma günü bütün köylüyü toplamasına, işi anlatmasına karar verildi. Planlar, resimler ve maket bu toplantı odasında böylece kalacak, sergilenecekti. Toplantı dağıldıktan sonra bir süre biz gene odada kaldık. Hafız çay hazırladı, içtik. Hem yorucu hem dinlendirici bir gece geçirmiştik. Bozkır'ın Ağacı, sayfa 126. Süleyman Işık olmasaydı o yıl mektebi nasıl yürütürdüm bilmiyordum. 3 gündüz sınıfından başka haftada 5 gecede işlerinden baş kaldıracak vakit yoktu. Bana yardım edemezdi. Geceleri bile bürosunda çalışmak zorunda kalıyordu. Fakat bereket versin, Ziraat Bankası onu yalnız bırakmıyordu. Haftada bir gün Polatlı'dan gelen bir banka memuru onun kooperatif defterlerini düzenliyordu. Donatım Kooperatifi'nin, Hayvancılık Sütçülük Kooperatifi'nin, Köy Yapı Kooperatifi'nin işleri genişlemekteydi. Yapı işleri için genel toplantıda karar alındı, heyete yetkiler verildi. Ovada açılan beton kuyuların sayısı da artıyordu. Kuyucular birkaç ekip halinde çalışıyorlardı. Ovada en az 30 kuyunun açılacağını umuyorduk. Adapazarı'na kursa gidenlerin dönüşünden sonra gece kursu daha da kalabalıklaştı. Kursun iki sınıfına birer gece arayla ders veriyorduk. Haftanın beşinci geceleri her iki sınıfın bir arada katıldığı derslerdi. Bunları daha ziyade müşterek genel konular üstünde yürütüyorduk. İşte o sıralarda köye ikinci bir motorlu vasıta mal oldu. Hüseyin Germiyan'ın kamyonundan başka bu sefer de İbrahim Alanlı oğluna kendi hesabına bir traktör satın aldı. Askerlikten yeni dönen oğlu askerken öğrendiği şoförlüğü şimdi babasının traktöründe uygulayacaktı. Traktör köye kocaman bir bayrağı dalgalandırarak girdi. Hemen ertesi gün araziye çıktı. Dönüm başına bir para karşılığı isteyenin tarlasını sürecekti. İstenince başka köylere de gidecekti. Ovada köy korusunun ikinci yıla ait dikim işlerine işte o sıralarda girdik. Bu yıl iş daha kolay düzenlendi. Bir önceki yılda olduğu gibi köy gene seferber oldu. Kadınlar gene koruluk kenarındaki dere yatağı boyuna kazanları kurdular. Muhtar daha cömert davrandı. Devlet çiftliğinin adamları gene kumandayı ele aldılar. Ayhan gene baştaydı. Öyle ki 10 gün kadar bir zaman içinde çoğu kavak olan 10 bin meyvesiz ağaç fidanı bizim eski koruluğumuzun alanını bir misli daha genişletti. Hem bu dikim esnasında köy halkı eski ağaçlanmış sahayı yakından görerek bir yıl önceki emeklerinin neye yaradığını, kurulan korunun bu gidişle nelere gebe olduğunu daha iyi görebildiler. Şimdi ekmeksiz köy ovasının alt başında köy korulu enik onu bir yer kaplıyordu. Bir dikim yılımız daha vardı. Bu arada biz yeni mektebin etrafındaki ağaçlama işlerini de başarabildik. Ben yılbaşına Ankara'ya gitmek için hazırlanıyordum. Ara sıra Polatlı'ya inerdim. Havalar henüz elverişliydi. Yamaçlarda güz ekini oldukça iyi gitti. Kooperatifçilerin hemen hiçbiri köyde değildi. Polatlı'da, Ankara'da, Eskişehir'de bir şeyler peşinde koşuyorlardı. Kış basmadan karanlık dere yatağına bir ekskavatörün gönderileceğini de umuyorduk. Hüseyin Germiyan yeni mektep yapılırken işlettiği taş, kum, çakıl ocaklarına kim bilir nerelerden topladığı bir kamyon dolusu işçiyi üşüştürmüş, yeni yapılacak inşaat için malzeme hazırlığına girişmişti. Ankara'ya hareketimden bir gün önce küçük bir törenciye katılmam lazım geldi. Ekmeksiz köy toprağına ilk meyve ağacını diktik. Bu şöyle oldu, ben artık yolculuğa hazırlanmıştım. Bir gün önce mektebi, kursu tatil etmiştik. Köyde gerekenlerle vedalaşmıştım bile. Fakat o sabah Hafız erkenden odamın kapısında göründü. Yüzünde hoş bir ifade vardı. Hocam haydi araziye çıkıyoruz. Hayrola, sizin Trakya çiftliğine ilk ağaçları dikeceğiz. Anladım, demek Hafız'ın ağaç fidanları gelmişti. Yola çıktık, 10 kişi kadar vardık. Hafızların toprağına vardığımız zaman Ayhan'ı orada buldum. Daha şimdiden 3 parselde 100 kadar ağaç çukuru sıraya dizilmişti. Kuyunun yanında fidan demetleri diplerinden toprağa gömülüydüler. Ayhan da hemen işe girişmiş. Sabahın henüz dağılmayan hafif sisi içinde tatlı bir toprak kokusu havaya yaygındı. Kumanda gene Ayhan'daydı. Geç bakalım hoca şu sıranın başına. Emret oğlum. Ayaklarımın dibine bir yığın fidan bıraklar Hafız'a. Senin parsel neresi diye sordum. Burada benim parselin üzerindeyiz. Yerden bir zerdali fidanı seçtim. Ayhan elime bir ağaç makası sıkıştırdı. Fidanın köklerini temizledim, dallarını hafiflettim. Gerçi tek çekirdekli ağaçların dallarına pek dokunulmaz. Ama ilk dikişte onun ileride alacağı muvazeneli şekli düşünerek onu taşlandıracaksın. Ben de öyle yaptım. Çocuklar, keklik pınarı toprağına ilk meyveli ağacı dikiyoruz. Bu bir inkılaptır, büyük bir inkılap. İnsanoğlunun bozkırda yeni bir zaferi. Önce bir bataklığın yenilişini gördük, sonra yeraltının suyunu yer üstüne çıkardınız. Hem bakın ovanın alt başına şimdi bir orman doğuyor. Bugün de ilk meyve ağacını dikeceğiz. Keltepe'ye geldiğim günlerde bana bizim köyün toprağında yerden bir kulaç yukarıya kalkan hiçbir bitki yoktur demişlerdi. Ama gene aynı adamlar sonra binlerce orman ağacını kendi elleriyle diktiler. Şimdi biz de burada ilk meyve ağacını dikiyoruz. Bir zerdali fidanı seçtim. Çünkü bence zerdali bozkırın en vefalı meyve ağacıdır. Vatanı bozkırdır. Bozkır insanı gibi susuz, kireçli, fakir topraklar üstünde yaşar. Bozkırın yeşil bayrağı zerdalidir. Bayrağımızı açıyoruz. Sonra fidanı çukuruna yerleştirdim, dibine eğildim, köklerini yaydım, bastırdım. Hafız'a işaret ettim. Hafız kürekle yavaş yavaş toprağa veriyordu. Toprağı hafif hafif çepeçevre çiğnedim. Tekrar toprak atıldı. Yağmur suları için, kar için çevre bileziğini düzenledim. Biraz geriye çekildim, baktım. Ekmeksiz köye ilk meyveli fidan dikilmişti. Saman pazarlı Hafız'ın ekmeksiz köyde ilk dikili ağacı da böyle meydana geldi. Ondan sonra etrafımdakiler ağaçlara saldırdılar. Cins cins sıra sıra fidancıklar dizilmeye başladı. Dikkat ediyordum, en gayretli çalışanlardan biri bizim Nurullah Öncü'ydü. Hani şu Selamet Öncüsü. Şimdi o Hafız'ın en yakın yardımcısı olmuştu. Hafız'ın bürosundan çıkmıyordu. Hafız onu istediği gibi sağa sola koşturabiliyordu. Köyde Hafız'ın gölgesi haline gelmekteydi. Genç yüzündeki kara çember sakalı da galiba biraz küçülmüştü. Hulasa bana öyle geliyordu ki Selamet Öncüsü kendini Selamet'e ulaştırmaktadır. İki misafir. Fakat ben ertesi sabah Ankara'ya hareket edemedim. Ovadan dönüyorduk. Bir spor otomobilin köye doğru yaklaştığını gördük. Biz idare binasına varmıştık ki otomobil yetişti, karşıladık. İçinden sevimli iki delikanlı atladı. Yüzlerinde bozkır güneşinin yanığı, üzerlerinde bozkır toprağının kokusu yoktu. Fakat alınlarında münevverliğin, her gün biraz daha geliştirilen köklü bir kültürün, her karşılaştıkları insanı daha ilk anda büyüleyen saygıdeğer nuru parlıyordu. Bunlar benim Ankara'da tanıştığım üniversiteli iki doçent dostumdu. Onları ekmeksiz köyde ve birden karşımda görünce ne kadar sevindiğimi bilemezsiniz. İkisini de hoş geldiniz çocuklar, aman ne iyi ettiniz geldiniz diye karşıladım. Uzun uzun el sıkıştık. Sonra onları hemen yanımdaki arkadaşlara tanıştırdım. Ayhan Bozkır, bizim köyün diktatörü. Şu dakikadan itibaren siz de onun emrindesiniz. Ayhan Bey'i tanıyoruz ve hemen emrine giriyoruz. Bize ondan az mı bahsettin hocam? Bu da Saman Pazarlı Hafız. Onu da tanıyoruz. Şimdi de görüştüğümüze memnunuz. Ya Sarı Çavuş'u? Demek ki Sarı Çavuş arkadaşımız budur, şu meşhur Sarı Çavuş. Sarı Çavuş daha ona sıra gelirken kasketi düzgün, düğmeleri ilikli, dizleri topukları birbirine yapışık, dimdik hazır ol vaziyeti almıştı. İki misafir ayrı ayrı onun da elini sıktılar, hem de uzun uzun. Anlaşıldı ki ben Ankara'dayken bizim köyün meşhurlarını orada da meşhur etmişim. Sonra diğer hazır olanları takdim ettim. Öğretmen Süleyman Işık. Demek şimdi yeni bir arkadaşımız daha var. Nurullah Öncü, bizim öncümüz. Anladılar. Genç ablak yüzüne garip bir ifade veren kara çember sakalını ilgiyle süzdüler. Önce onlara önemli bir şahsiyetin ağır başlılığıyla el uzattı. Daha sonra da oradaki diğer köylülerimizi tanıttım. İşin bu faslı bitince toplantı odasına doğru merdivenlere yöneldik. Bir taraftan da Sarı Çavuş'a misafirlerimizin eşyalarını odalarına götür çavuş diye işaret ettim. O zaman misafirlerden biri eşyaları çıkarmak için otomobile yöneldi. Sarı Çavuş da koştu. Önce iki küçük valiz indirdiler. Sonra Sarı Çavuş büyükçe bir paket çıkardı. İçindeki kitaplar olsa gerekti. Hocam bu senin içinde ama izin verirsen onu Işık Bey'e teslim edelim. Şimdi söz hakkı gençlerin. Pakette seni ilgilendirecek bir eser bulacaksın. Anadolu'nun arkeolojik coğrafyası. Gordion'dan, Frigya mağaralarından bahsediyordun. Kitapta bir şeyler var bunlar için. 25 yüzyıl önce Batı'dan İran'a, Hint'e kadar uzanan Şah yolunun Gordion'dan geçtiğini bilmiyor muydun? Dönüşte Gordion'a gideceğiz. Yolun izi geçenlerde Gordion'da bulunmuş. Dara'nın ricat ettiği ve İskender'in geçtiği yolun. Dönüşte beraberiz. Ankara yolculuğu mu? Evet. Mükemmel. Sarı Çavuş arabadan diğer bir paket daha çıkardı. Valizlerle beraber misafir odalarına taşımaya davranırken otomobilin yanındaki doçent atıldı. O paketi ayır Çavuş, o senin. Onu da sana getirdik. Lütfen. Sarı Çavuş bir hoş oldu. Renkten renge giriyordu sanırım. Bana şöylece bir göz attı. Dostça bir sitemle. Benim ünümü Ankara'da da mı yürüttün der gibi bir hal vardı yüzünde. Toplantı odasının kapısından girerken misafirler duraladılar. Her tarafa merakla göz gezdiriyorlardı. Tam karşı duvarda Keklik Pınar Ovası'nın alacağı şekli, kurulacak yeni köyü, süt hayvancılık sitesi gösteren büyük plan asılıydı. Ortada uzun bir toplantı masası haline alan yan yana masaların üstüne resimler, teferruat planları serilmişti. Bunların ortasında da yeni köyümüzün canlı denecek kadar gösterişli maketi duruyordu. Bu planın karşısında bu resimlerin, bu maketin etrafında son günlerde köy halkı kaynaşıp durmuşlardı. Nurullah Öncü Yeniköy Camii'nin büyük bir proje resmini ayırmış, onu da duvardaki büyük planın bir yanına iliştirmişti. Misafirlerden biri sordu. Hoca bu bulunduğumuz bina nedir? Bizim eski mektep. Hani şu davar ağalı mı? Gülüştük meğer ben Ankara'dayken yalnız bizim köyün meşhurlarını değil sırlarını da ortaya sermişim. Masanın etrafına otururken hafıza işaret ettim. Öğle yemeğini onun yanındaki bürosunda yiyecektik. Bunu sezen misafirler birden atıldılar. Hoca kimseye zahmet verme, biz bir şeyler getirdik. Ekmeksiz köyde ekmek bulamayacağınızı bildiğiniz için mi? Ben bunları söylerken hafız fırladı gitti. Misafirlere küçük bir program yaptık. Köyde iki gece kalacaklardı. Yemekten sonra ovayı gezecektik. Üç gözeleri, tapınak kalıntılarını, kanalları, yeni kuyuları, köy korusunu, regülatörü gezecektik. Dönüşte yeni mektebe çıkacak çay içecektik. Akşam yemeğinden sonra imamın evine gidecektik. Sonra onları odalarına bırakacaktık. Ertesi sabah öğleden önce İsfendiyar'la köyde çalışacaklardı. Hafız onlara geceden köy fişlerini verecekti. Misafirlerden bilhassa Türk köyünde demografik hareketler hakkında bir tez hazırlayan doçent bazı sondajlar yapmak istiyordu. Öğleden sonra da yaylaya, Ermiş'in ziyaret yerine ve Frigya mağaralarına gidecektik. İkinci gece muhtar, köy ihtiyarları ve kooperatif liderleri toplanacaktık. Daha ertesi sabah da hep birlikte yola çıkacak ve yolda önce Gordion kalıntılarını, eski eserler deposunu gezerek Ankara'ya hareket edecektik. Bu program aksaksız uygulandı. Yemek istasında Ayhan onlara karşımızda asılı köy planındaki özellikleri anlattı. Şimdi keleş tepeler halinde gördüğümüz tepelerin ilkbahardan başlayarak teraslandırıp set set bağlar haline geldikleri zaman Ankara yöresinde en büyük şaraplık üzüm müstahsilinin ekmeksiz köy olacağını anlattı. Devlet Toprak Su İdaresi teraslamayı düzenleyecekti. İdarenin yardımına köy emeğini ya da masrafını katacaktı. Ankara'da en büyük şarap fabrikası bütün bağ çubuklarını ve aşılamayı üstüne alıyordu. Hatta onun teklifi ileride bütün üzümlerin kendilerine teslimi için köyle 10 yıllık bir mukavele yapmıştı. Zaten 2500 yıl önce Frigya'nın en vasıflı bağcılık sahaları, üzüm alanları buralarıydı. Yemekten sonra programın ilk faslına başladık. Bu gezilerin teferruatını size anlatmayacağım. Gezi ilgi çekici geçti. Güneşe, açık havaya ve hele bozkır toprağına, denebilir ki ilk defa çıkan bu iki belgin delikanlı, burada uyuyan imkanları Avrupa'da gördükleri neticelerle ve makul olarak karşılaştırmayı biliyorlardı. Hafız'ın yeni bahçesine geldiğimiz zaman Ayhan onları ilk dikilen zerdarenin başında durdurdu. Bunu diken hocadır, ilk meyveli ağacı toprağa koyarken bu bir inkılaptır diye konuştu. Evet doğru, bir inkılap. Boşluğun, çıplaklığın entansif bir tarım alanı haline gelişi. Yani bir nitelikten başka bir niteliğe dönüşü. Bu elbette bir inkılaptır. Ama bizim gördüğümüze göre bu inkılap yalnız bu parselde değil, bütün ekmeksiz köyün yapısında oluşmaktadır. Kuyuları gezerken Hafız onlara su motorunu işletti. Hiddetli bir depredişten sonra gür, güçlü bir su seli yeni ağaçlığa doğru açılan su yollarına yayıldı. Doçent, işte bu da bir inkılap. Su yer altında uyuyordu. Hatta bir zaman bir bataklığı besleyip bir köyü öldürüyordu. Halbuki şimdi bu güç insanın emrinde. Bu tabiatı rağm etmek, tabiata hükmetmektir. İşte hakiki inkılap budur. Bu son sözleri söyleyen Nurullah Öncü'ydü. Doğru hocam, fakat Tanrı'nın yarattığı bu imkanları insanoğlu hükmü altına alıp onlardan faydalanmazsa, Tanrı'nın ey insanlar ben sizin için nice nimetler yarattım, onlardan faydalanasınız diye işaretine uymayan insan asi olmaz mı? Evet beyefendi, asi olur. Koru bekçisinin kulübesinden misafirleri zorlukla kurtardık. Bekçinin eşi günlük yumurtalarını ille pişirmek istiyordu. Regülatörden sonra yeni mektebe geldiğimiz zaman misafirler önce binayı gezdiler. Sonra öğretmenler odasına oturduk. Süleyman Işık bize çay hazırladı. İnancalar ve müspet ilimler. Gece imamın evine vardığımız zaman imam yalnız değildi. Muhtarla İsfendiyar da oradaydı. Muhtar daha ilk selamlaşmalardan sonra hemen şikayete başladı. Efendi, bizden artık misafirleri de saklar oldun. Sizi bugün uzaktan ovada dolaşır görünce acep bizim öğretmen misafirlerle topraklarımızı mı paylaşır diye kuşkulandık. Zaten iş öyleydi muhtar ama olmadı. Misafirler senin Keltepe'yi beğenmediler. Toprakları onların olsun dediler. Buraları bize yaramaz, burada apartman yapılmaz ki dediler. Hepimiz gülüştük, yarın gece zaten toplanacağımızı haber verdik. Sonra da misafirler imamla bir tartışmaya daldılar. Konu hiç beklenmeyen bir şeydi, ilahiyat. İmamın evinden geç vakit ayrılabildik. Misafirleri odalarına bırakıp ayrılırken Nurullah Öncü yanıma sokuldu. Hocam, bu beyler Eser Medresesi'nde mi okumuşlar? Bunlar din bilgini mi? Hayır oğlum, ikisi de iktisatçı. Ama insanoğlunun hayatına din ya da hiç değilse inancalar müspet ilimlerden daha önce doğmuştur. Sistematik ilim yokken ilkel inancalar vardı. Çağdaş aydınlar için din anlamı bir genel kültür konusudur. Hele 2. Dünya Harbi'nden sonra Batı Avrupa'da dini yayınlar ayrı ayrı ilim kollarının her birinden daha fazlaymış derler. Bu gençler de çağdaş aydınlardır. Sosyal hayatla ilgili gelişmeleri ve sorunları bilmez olurlar mı? Nurullah Öncü bir şey demedi. Derin düşüncelere dalmış gibiydi. Ayrılırken hafif bir sesle, "Hocam bir Batı dili az çok bir şey anlayacak kadar nice zamanda öğrenilir dersin?" Pek bilmem Nurullah ama şunu bilirim ki bir dil bilen bir insandır, iki dil bilen iki insandır. Burada çok vaktin var, gençsin de niçin bir yabancı dil öğrenmeye başlamıyorsun? Olur mu dersin? Niçin olmasın, bu işe belki Süleyman Işık'la beraber de başlayabilirsiniz. Işık Bey kabul etse? Nurullah Öncü bizi hem de gecenin o saatinde ta yeni mektebe kadar uğurladı. Misafirlerin köydeki gezi programları kusursuz uygulandı. Ertesi sabah çaydan sonra onları İsfendiyar aldı. Sarı Çavuş'u da kafileye kattık öğle yemeği için, hatta biraz geç döndüler. Heyecan içindeydiler. Bütün evlerde iyi karşılanmışlar. Kadınlar erkeklerden daha ilgiliymiş. Her sorulana serbest cevaplar veriyorlarmış. Demografik inceleme davasında olan misafirimiz ilk karşılaşmalarda gerçi biraz şaşırmış. Mesela ilk konuşturulduğu orta yaşlı güzelce bir kadına birden, "Efendim acaba doğum kontrolü hakkında siz ne düşünürsünüz?" diye bir sual sormuş. Kadın anlamamış, onu da doktor sanmış. "6 çocuğum var doktor bey," diye cevap vermiş. Görünüşe göre 7.ye de gebeymiş. Doçent bunları anlatırken kendisi bizden daha çok gülüyordu. Ama sonra açılmış köylülerle kaynaşmışlar. Ona kalırsa çok şeyler görmüş, çok şeyler öğrenmişler. Doktora tezimden adeta utanıyorum hocam. Tezimin giriş kısmında Avrupa'da, Amerika'da, hatta zenciler, kızılderililer arasındaki üreme kanuniyetlerine değinen malzeme bile var. Yalnız önemsiz bir şey eksik. Anadolu köyündeki üreme ilkeleri. Halbuki tezimin konusu Türk köyündeki demografik hareketlerdir. Öğleden sonra onları yanlarına Süleyman Işık'ı katarak yaylaya, mağaralara yollandım. Spor otomobili Ermiş'in ormancığına kadar çıkabilmiş. Dönüşte yoldan ayrılarak yaya yürümüşler, mağaralara gitmişler. Heyecanlı bir gezi oldu diyorlardı. Biz mağara adamları devrinden kalma yerler hiç görmemiştik. Mağara insanları devrinde ilk avcıların o zaman orman deryası içinde olan bu mağaralarda barınmış olmaları mümkündür. Çünkü Sakarya Vadisi doğudan batıya tarih öncesinden beri en önemli geçitlerden biridir. Kültür devirlerinde mesela Eti Konfederasyonu, Frigya devri, Roma, Galatlar ve Hristiyanlık devirlerinde ise buraları büyük iskan bölgeleriydi. Hatta çağımızın insanları bile bu mağaraları yakın zamanlara kadar yaylak sığınakları olarak kullanmışlar. Orman tükenmeden önce. Birkaç saat sanki başka bir alemde yaşadık. Geceki toplantı hem faydalı hem eğlenceli geçti. Daha biz kapıdan girerken muhtar misafirlere çullandı. Efendiler, galiba bizim öğretmenliğe siz de göz diktiniz. Yeter yahu, birinden yakamızı kurtaralım derken ikincisi geldi. Şimdi bir de siz çöreklenirseniz buraya, bize göçmekten başka ne kalır bu köyden? Misafirlerden biri hoş bir cevap buldu. Hepimize yer var muhtar ağa, bu gök kubbe altında. Biz öğretime gelmedik ama galiba gene de kurtaramayacaksınız yakanızı artık elimizden. İkide bir buradayız. Orası öyle efendi, duyuldu bizim keltepe. Eskiden kim çalardı kapımızı? Hoş geldiniz, başımızda yeriniz var her zaman. Ama sen bize anlat hele, bundan sonra kadınların çocuk doğurmaları da mı kanuna bağlanacakmış? Senin dolaşmandan sonra köy çalkanıyor ya, kim çocuk yapmak isterse hükümetten izin alacakmış diyorlar. Hepimiz kahkahaları bastık. Demek bizim demografik inceleme köyde iyi ilgi uyandırmış. Bu sizin köye göre değil muhtar. İstediğiniz kadar çocuk yapın bundan sonra da. Benden size izin. Doğumun kontrolü sondajlarının ekmeksiz köyde akisleri işte böyle oldu. Gece çok iyi geçti. Misafirlerden biri tahsilini yaptığı memlekette gördüğü çiftlikleri anlattı. Oralarda her çiftliğin ya da her köy kooperatifinin sabahları süt güğümlerini şoselerin kenarlarına bırakıp akşamları boş güğümleri oralardan toplamaları, paralarını da bir zarf içinde ve gününde eksiksiz ellerine dağıtılmaları herkesi ilgilendirdi. Herkes sual sormaya başladı. Sualler çoğaldı, derinleşti. Yayıldı. Öyle ki toplantıdan çıkarken dinlediklerimi kafamda sıralamakta ben bile zorluk çekiyordum. Sonra kooperatifçilik alanında birçok şeyler dinlemiştim ama o gece bu işlerin dünya görmüş genç bir iktisatçı elinde nasıl bir manivele olarak, hatta bütün toplumun yapısını değiştirebilecek bir önem taşıdığını ilk defa öğreniyordum. Köylüler bizi uğurlarken muhtar misafirlerden kesin sözler almadan onları bırakmadı. Bu seferki misafirlik sayılmazmış, onlar benim misafirlerim sayılırlarmış, şimdi de ona misafir gelmeliymişler. Bugüne kadar hepsi sizin ayaklarınıza gittik. Şimdi siz bizim ayağımıza geleceksiniz. Gazi Paşa size artık köylüler efendi oldu demedi mi yahu? Ertesi sabah hareket edecektik. Köylülerle vedalaştık. Sabah yola çıkarken mektep için Süleyman Işık'a son talimatı verdim. Polatlı'ya Beylik Köprü üzerinden indik. Yolda Gordiyon harabelerine uğradık. İlk çağdan kalan her harabi ziyaretçiye kendi diliyle seslenir. Atina harabelerinde hikmet ve felsefe, Efes'te hatta Narsis'in kütüphanesine rağmen Skolastika'nın sefahat havası, süslü gençler, biraz din dile gelir. Bergama'nın, Siden'in kendilerine göre karakterleri vardır. Fakat Gordion'da ben daima Gordias'ı düşünürüm. Toprak adamı olmaktan başka asaleti olmayan Gordias'ı. Fakat tarlasına gitmek için herkesten erken uyanan, herkesten önce yola çıkan, bunun için de kral seçilince kağnısının boyunduruğunu en kutsal alamet olarak tapınağın mihrabına asan, hulasa tarımı kutsallaştıran, hem din hem siyaset haline getiren Gordias'ı. Zaten Gordion'da ne Atina'daki mimari şaheserleri, ne Efes'teki mermer caddeler, Agora'ya giden yolun iki tarafındaki imparator anıtları, ne stat tiyatro vardır. Gordion bir kale şehridir. Kale ayaktadır. Buraya doğu tarafındaki kapıdan girilir. İki tarafta yüksek duvarlar arasında dik bir rampadan saray kalıntılarına çıkılır. Kalenin en düşündürücü yeri büyük salondan geçilince Sakarya'ya bakan yüksek terastır. İskender ihtimal ki bu salonda konakladı. Yan koridor kalıntıları arasında yeni çıkarılmış kapkacak parçaları ve bunların birinde yanmış fakat şeklini muhafaza etmiş buğday külçeleri gördük. Batı Anadolu'dan İran'da Persepolis'e kadar uzanan Şah yolunun meydana çıkarılan izini kalenin dış düzlüğünde gördük. Gordion'da uzunca zaman oyalandık. Eski eserler deposunun, Midas'ın bir tepe altındaki mezarını gezdik. Sonra Beylik Köprü'de biraz kalarak Ankara'ya yöneldik. Misafirler orada Avrupalı çiftçi Baha'yı tanıdılar. Baha'nın küçük çiftliği bende uyandırdığı etkileri onların üzerinde de uyandırdı. Yol arkadaşlarımdan biri, hocam dedi, yalnız şu dört duvar arasındaki birkaç dekarlık köy işletmesi bile Anadolu bozkırında yerleşmek ve daha iyi yaşamak için tutulacak yolu bize gösterebilir. O halde Ankara'daki tükenmez kavgalarımız nedir? Onun bu sualine arkadaşı cevap verdi. Gerçeğe yönelememektir kardeşim, toprağa dönememektir, suçtur, kaostur. Genç yol arkadaşı galiba haklıydı. 14. dizinin sonu, sayfa 338.